2. Samuel 12. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bunun üzerine Natan Davut'a, "O adam sensin," dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, "Ben seni İsrail'e kral olarak mesettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim. Karılarını da koyununa verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim." Natan'ın Davut'a bunu söylemesi cesaret gerektirmişti. Bana göre Natan kutsal kitaptaki en cesur adamlardan birisidir. Onunla kıyaslayabilecek kimseyi tanımıyorum. Davut'a suçlu kişi sensin dedi. Peki şimdi Davut ne yapacaktır? Sıra dışı bir şey yapacağı konusunda size garanti verebilirim. Tanrı Davut'a kalbinin istediği her şeyi verirdi ama Davut kendisine ait olmayan bir şeyin özlemini çekiyordu. Günümüzdeki yeni ahlak bunun bir günah olmadığını söylüyor. Tanrı hala bir günah olduğunu söylüyor ve Tanrı'nın kalbine göre olan adamın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. 2. Samuel 12. bölüm 9. ayette "Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Ammonların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın," diyor Natan. Natan Davut'un günahını çok açık bir şekilde kendisine bildirmektedir. Kralın yanındakilerin Natan'ın Davut'a söylediklerini duyunca nasıl şoke olduklarını hayal edebiliyor musunuz? Kuşkusuz orada olup bitenlerden haberi olmayan birçok insan bulunuyordu. Natan'ın Davut'u kitaplarda yazılan en kötü suçla suçladığını duyuyorlar. Davut Tanrı'nın yapmayacaksın dediği şeyleri yapmıştır. Yaptıkları yanına kar kalacak mıdır? Bakınız 2. Samuel 12. bölüm 10. ayette "Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın," diyor Tanrı sözü. İnanlı dostum, bir inanlı günah işleyebilir mi sorusu ortaya atıldığında yanıt evettir. Ama günah işlediğinizde Tanrı'yı küçümserseniz Tanrı yaptığınızın bu olduğunu size söyler. Davut Uriya'nın eşini kendisine karı olmak üzere aldığında Tanrı'yı küçümsüyordu. 2. Samuel 12. bölüm 11. ayette Rab şöyle diyor: "Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek," diyor. Davut'a karşı kötülük kendi evinden kaynaklanacaktı. Ve dostlar, bir sonraki bölümde Davut'un çocukları arasında büyük bir skandal yaşanacaktır. Olup bitenler bu adamı çok üzecektir ama onun bu konuda Tanrı'ya ağlayıp sızlandığını görmezsiniz. Çünkü Davut Tanrı'nın kendisini cezalandırdığını biliyordu. Davut'un tek isteği 42. mezmur 1. ayette yazılıdır: "Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrı," diyor Davut. 2. Samuel 12. bölüm 12 ve 13. ayetlerde "Evet, sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım." Davut, "Rab'be karşı günah işledim," dedi. Natan, "Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin," diye karşılık verdi. Evet, burada Davut tövbe ediyor. Davut bu suçtan ötürü ölebilirdi. Tanrı Davut'un hayatını bağışladı ve günahını kendisinden uzaklaştırdı ama Davut'un bebeği öldü. Tanrı Davut'un günahının yanına kâr kalmasına izin vermeyecektir. 2. Samuel 12. bölüm 14. ayette "Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek," diyor. Ve dostlar, Rabbin düşmanları Davut'un yaptığı şeyden ötürü hala Tanrı'ya küfrediyorlar. Rabbin sözlerini paylaşırken birçok kere imansız biri ya da şüpheci biri gelip "Tanrı nasıl olur da Davut gibi birini kullanabilir?" demiştir bana. Cevabımı beklerken de bana alaycı alaycı bakmışlardır. Düşman hala küfür etmektedir. Tanrı Davut'u cezalandıracaktır. 2. Samuel 12. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında "Bundan sonra Natan evine döndü. Rab Uriya'nın karısının Davut'tan doğan çocuğunun hastalanmasına neden oldu. Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu. Evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi. Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler ama Davut kalkmak istemedi. Onlarla yemek de yemedi. Davut Tanrı'nın önüne çıkıp küçük çocuğun hayatını bağışlaması için yalvardı. Sonunda Davut'a çocuğun öldüğünü bildirdiler. 2. Samuel 12. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce çocuğun öldüğünü anladı. Onlara "Çocuk öldü mü?" diye sordu. "Evet, öldü," dediler. Bunun üzerine Davut yerden kalktı, yıkandı, güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi. Rabbin tapınağına gidip tapındı. Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi diye yazıyor. Davut'un hizmetkarları çok şaşırmıştı. Çocuk hayattayken Davut çul giyip külde oturmuştu. Çocuk öldüğünde üzüntüden kendinden geçmesi gerekiyordu. Bunun yerine kalktı, duşunu aldı, elbiselerini değiştirdi. Sonra tapınmak için Rabbin tapınağına gitti. Hizmetkarları kendisinden durumu açıklamasını istiyorlar. 2. Samuel 12. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Davut şöyle yanıtladı. Çocuk yaşarken oruç tutup ağladım. Çünkü kim bilir Rab bana lütfeder de çocuk yaşar diye düşünüyordum. Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim ama o bana geri dönmeyecek. Davut küçük çocuğun kurtulmuş olduğunu biliyordu. Bir gün ben onun yanına gideceğim dedi. Davut ölüm sırası kendisine geldiğinde oğluyla yeniden bir araya geleceğini biliyordu. Bebekken ölen bir çocuk Rabbin yanına gider. Bakınız Matta 18. bölüm 10 ve 11. ayetleri buna referans olarak okuyayım. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Bugün küçük bir bebek öldüğünde hemen Rabbin yanına gider. Tanrı sözünün öğretisi budur. Davut çocuğu öldüğünde sevinebilirdi çünkü bir gün onu yeniden göreceğini biliyordu. Yıllar sonra oğlu Avşalom öldüğünde durum bunun aynı değildi. Avşalom Davut için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu. O öldüğünde Davut ağlayıp yas tutmuştu. Peki neden? Davut Avşalom'un kurtulup kurtulmadığından emin değildi çünkü. 2. Samuel 12. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Davut karısı Batşeva'yı avuttu. Yanına girip onunla yattı. Batşeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocuğu seven Rab, peygamber Natan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için çocuğun adını Yedidyah koydu. Yedidyah ismi Rab tarafından sevilen anlamına gelir. Bu isim Natan aracılığıyla Tanrı tarafından Süleyman'a verilmişti. 2. Samuel 12. bölüm 26 ila 29. ayetler arasında ise bu sırada Ammonların Rabba kentine karşı savaşı sürdüren Yoav saray semtini ele geçirdi. Sonra Davut'a ulaklar göndererek Rabba kentine karşı savaşıp su kaynaklarını ele geçirdim dedi. Şimdi sen ordunun geri kalanlarını topla. Kenti kuşatıp ele geçir. Öyle ki kenti ben ele geçirmeyeyim ve kent adımla anılmasın. Davut bütün askerlerini toplayıp Rabba kentine gitti. Kente karşı savaşıp ele geçirdi. Davut şimdi o zamana kadar zaten olması gereken yerde yani savaş alanındadır. Davut'un krallığı büyümeye devam eder ve Davut zamanının büyük kralları arasına girer. Peki ya günahı? Günahı yanına kâr kalmış mıdır? Bir sonraki bölümde Davut'un çok büyük bir günah işleyen bir oğlu olduğunu göreceğiz. Davut'un bu oğlu Davut'un kızlarından biri olan ve kendi üvey kız kardeşine tecavüz etmiştir. Tecavüz edilen kızın öz kardeşi olan Avşalom ise onu öldürmüştür. İşte size bir skandal. Bu haberin İsrail'de nasıl yayıldığını düşünebiliyor musunuz? Halk bizi yöneten krala bir bakın. Kendi ev halkını bile yönetemiyor demişti. Zavallı Davut. Davut'un hayatını incelemeye son vermeden önce içimden Rabbe onu yeterince cezalandırdın. Artık kırbacı onun sırtından indir demek geliyor ama biliyor musunuz? Davut bunu hiçbir zaman söylemedi. Davut Rabbin huzuruna çıkıp 51. mezmur 1, 2 ve 12. ayetlerde bakın ne söylüyor. Ey Tanrı, lütfet bana sevgin uğruna. Sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan. Arıt beni günahımdan. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Davut eskiden olduğu gibi Tanrısıyla derin bir paydaşlık içine dönmeyi istiyordu. 2. Samuel 13 ve 14. bölümlerde Davut'un oğulları Amnon ve Avşalom'un işledikleri günahları görmekteyiz. Eski bir deyim vardır. Eğer dans edecekseniz müziği çalanlara ödeme yapmanız gerek. Eğer günah işleyecekseniz sonuçlarına katlanacaksınız. Rab bunu bize Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette açıkça söylemektedir. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Günahımız yanımıza kâr kalmayacaktır. Galatyalılar 6. bölüm 8. ayette ise şöyle devam eder. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruhu eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Davut'un bedene ektiğine şüphe yoktu. Şimdi ondan uzaklaşıp günahını kısa ve tatlı bir şekilde itiraf ederek durumu kurtaracağını bir an bile aklınıza getirmeyin. Bazı insanların Mesih'in kanı onu örter dediğini duydum. Örttüğü kesindir ve kurtuluşunuzu kaybetmezsiniz kardeşim, ama size günahın neşterle açılması gereken bir yara oluşturduğunu söylemek isterim. Bu bizleri 13. bölüme getiriyor. Davut günahını itiraf etmiştir. Tanrı ona, senin günahın benim düşmanlarımın bana küfür etmesine neden oldu. Seni terk etmeyeceğim ama yaptığın yanına kar kalmayacak demiştir. Tanrı'ya şükürler olsun ki bizleri terk etmez, ama yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmamız gerekir. Bu söylediklerimle bağlantılı bir olaya geldik. Davut'un kızı Davut'un oğlu tarafından tecavüze uğrar. 2. Samuel 13. bölüm 1. ayette Davut'un oğlu Avşalom'un Tamar adında güzel bir kız kardeşi vardı. Davut'un başka bir oğlu Amnon Tamar'a gönül verdi diyor. Avşalom ve Tamar aynı anne ve babadan doğmuş oldukları halde Tamar Amnon'un yarım kız kardeşiydi. Babaları Davut'tu ama anneleri farklıydı. Amnon üvey kız kardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar erden bir genç kızdı ve Amnon ona bir şey yapmayı olanaksız görüyordu. Amnon'un Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonadav adında çok akıllı bir arkadaşı vardı. Yonadav Amnon'a, ey kral oğlu, neden böyle her sabah üzgün görünüyorsun diye sordu. Bana anlatmaz mısın? 2. Samuel 13. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında üvey kardeşim Avşalom'un kız kardeşi Tamar'a gönül verdim diye yanıtladı. Amnon yemek içmekten kesilmişti. Tamar'a öylesine derece aşıktı ki iştahını kaybetmişti. Arkadaşı yemek yemediğini görebiliyordu ama Tamar Avşalom'un kız kardeşi olduğu için sorunu görebiliyordu. Avşalom'dan korkuyordu. 2. Samuel 13. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Yonadav yatağa yat ve hastaymış gibi yap dedi. Baban seni görmeye gelince ona şöyle dersin. Lütfen kız kardeşim Tamar gelip bana yiyecek versin. Yemeği önümde hazırlasın ki ona bakayım, elinden yiyeyim. Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu görmeye gelince Amnon, lütfen kız kardeşim Tamar gelip önümde iki gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim dedi. Davut sarayda yaşayan Tamar'a, haydi kardeşin Amnon'un evine gidip ona yiyecek hazırla diye haber gönderdi. Neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde anlatan bundan sonraki birkaç ayeti okumanın bir yararı yok. Amnon Tamar'ın ırzına geçmiştir. Bundan sonra da ondan nefret ettiği söylenmiştir. 2. Samuel 13. bölüm 15. ayette bundan sonra Amnon Tamar'dan öylesine nefret etti ki ona duyduğu nefret beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüydü. Amnon Tamar'a kalk git dedi. Davut'un evinde korkunç bir şey olmuştur. Amnon onunla işini bitirince onu kapı dışarı etmiştir. 2. Samuel 13. bölüm 19. ayette Tamar başına kül saçıp sırtındaki uzun kollu giysiyi yırttı. Elini başına koyup ağlaya ağlaya gitti diye yazıyor. Tamar evden atılmıştı ve şimdi çul giyip küller sürülmüştür. 2. Samuel 13. bölüm 20 ve 21. ayetlerde kardeşi Avşalom ona seninle birlikte olan kardeşin Amnon muydu diye sordu. Haydi kız kardeşim sesini çıkarma. O senin üvey kardeşindir. Bu olayın üzerinde durma. Böylece Tamar kardeşi Avşalom'un evinde yalnız ve üzgün yaşadı. Kral Davut olup bitenleri duyunca çok öfkelendi. Davut olup bitenleri duyunca öfkelenmişti ama bu konuda hiçbir şey yapmamıştı. Davut kutsal kitaptaki birçok başka adama benzemektedir. Bir sürü kötü çocuk yetiştiren fazla yumuşak bir babaydı. Bunu kutsal kitapta tekrar tekrar görmekteyiz. Tanrı'nın başkâhini ihtiyar eliyle başlamıştı bu olay. Oğulları ahlaksız olmakla kalmıyor, aynı zamanda Tanrı'dan uzak ve dini istismar eden kişilerdi. Sonra Samuel'e geliyoruz. Eli'nin oğullarıyla aynı atmosferde yetiştirildiği için Samuel'in daha disiplinli biri olduğunu ve kendi oğulları üzerinde daha çok otorite sahibi olup onları kontrol edebildiğini düşünebilirsiniz ama oğulları kötü ve dürüstlükten uzak kişiler oldular. Bundan sonra Davut'a geliyoruz. Davut Samuel'i ve Samuel'in oğullarını tanıyordu. Çocuklarına karşı daha sert davranacağını düşünürsünüz ama öyle değildi. O da çocuklarına karşı fazlasıyla yumuşak bir babaydı. Amnon'un kız kardeşi Tamar'a yaptığı şeyden ötürü kızgındı. Ama Davut kendi çocukları için nasıl bir örnek olmuştu? Ektiklerini biçmeye başlıyor. Bir baba çocuklarına söyledikleri sözleri önce kendi yaşamında uygulamalıdır. Baba yaşamının her alanında örnek olmalıdır. Ama eğer baba örnek değilse onun söyledikleri de örnek olmayacaktır. Belki benim çok dar kafalı biri olduğumu düşünüyorsunuzdur ama ben günümüzdeki Hristiyan ailelerindeki ana sorunun anne babaların çocuklarına yeterince örnek olup disiplin vermeyişleri olduğunu düşünüyorum. Eğer siz bir Mesih inanlısıysanız ve evinizde yaramaz bir çocuk varsa ona vaaz vererek vaktinizi geçirmeyin dostum. O şekilde hiçbir yere varamazsınız. Önce çocuğunuza örnek olun ve bundan sonra disiplin uygulayın. Ve işe hemen başlayın. Çünkü çocuğunuzun çekip gideceği bir gün gelecektir. Davut'un aleyhine olan başka bir şey de bir sürü karısı ve bu kadınlardan olan bir sürü çocuğu oluşuydu. Birçok ağır sorumluluğu olan bir kral olarak sizce çocuklarını yetiştirmek için ne kadar zaman ayırıyordu? Rabbin işinde olan fazlasıyla çok sayıda kişi için sorun, Rabbe hizmet uğruna ailelerini ihmal etmeleridir. Rabbin işini yaptığımızı söyleyerek ihmalimizi maruz göstermeye çalışmaktayız. Şunu itiraf etmek istiyorum ki, eğer geriye dönüp yeniden yapabileceğim bir şey olsaydı, birçok şeyi daha başka yapar, bazı şeylere daha çok zaman ayırırdım. Mesih inanlısı anne babaların çocuklarını eğitmek için gerekli zamanı ayırmaları gerektiğini anlamaları gerekiyor. Küçük bir melek yetiştirdiğinizi düşünmeyin. Bir çocuğa bir orkide ile en nadide porselen arası bir şeymiş gibi davranan anne babalar vardır. Çocuğa disiplin uygularlarsa çocuğun kırılacağını ya da ona kötü bir şey olacağını düşünürler. Süleyman'ın özdeyişleri 23. bölüm 13. ayette çocuğunu terbiye etmekten geri kalma. Onu değnekle dövsen de ölmez diyor. Davut Amnon'un yarattığı sorun hakkında hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden bakın ne oldu. Avşalom ise Amnon'a iyi kötü hiçbir şey söylemedi. Kız kardeşi Tamar'a tecavüz ettiği için Amnon'dan nefret ediyordu diyor. 2. Samuel 13. bölüm 22. ayetti. Burası Davut'un evi dostlarım. Bu Davut'un evindeki hayattı. Günahı yanına kar kalmamıştı. Tanrı bizim günahlarımızın da yanımıza kar kalmayacağını söylemektedir. Avşalom pusudadır. Amnon'dan öç alabileceği günü beklemektedir ve o gün gelmiştir. Amnon Davut'un oğlu Avşalom tarafından öldürülür. Bu noktada fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama işte o gün geldi. Avşalom Amnon'u öldürdü. Avşalom harekete geçmeden önce 2 yıl bekledi. Kralın oğullarını koyun kırpma zamanıyla bağlantılı bir ziyafete çağırdı. Avşalom öç alma isteğini hiçbir şekilde belli etmemiş olduğu için Davut Amnon'un gidip partiye katılmasına izin verdi. 2. Samuel 13. bölüm 28. ayette Avşalom hizmetkarlarına şöyle buyurdu. Dinleyin, Amnon'un şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size Amnon'u vurun dediğim an onu öldürün. Korkmayın, size buyruğu ben veriyorum. Güçlü ve yürekli olun. Amnon'un yüreği şaraptan iyice keyiflendiğinde Avşalom onu öldürttü. Davut'a gelen ilk mesaj bütün oğullarının öldüğüydü. Sonra Yonadav ona sadece Amnon'un öldürüldüğünü söyledi. 2. Samuel 13. bölüm 33 ila 35. ayetler arasında onun için ey efendim kral, bütün oğullarının öldüğü haberini dikkate alma. Çünkü yalnız Amnon öldü. Bu arada Avşalom kaçtı. Nöbetçi tepenin yamacındaki batı yolundan büyük bir kalabalığın geldiğini gördü. Yonadav krala işte oğulların geliyor, kulunun dediği gibi oldu dedi. Avşalom Amnon'un öldürülmesini sağladığından kaçması gerekmektedir. 2. Samuel 13. bölüm 36 ve 37. ayetlerde ise o konuşmasını bitirir bitirmez kralın oğulları oraya varıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Kral ve görevlileri de acı acı ağladılar. Avşalom Geşur kralı Ammihud oğlu Talmay'ın yanına kaçtı. Davut ise oğlu Amnon için sürekli yas tutuyordu. Avşalom'un annesi Geşur kralının çocuklarından birisiydi ve Avşalom'un onun yanına kaçmasının nedenlerinden birisi de buydu. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Davut bu yabancı kadınla evlenerek bir hata yapmıştı. Bu kadınla diyardan uzaklaştığında ve imanda zayıfladığında evlendiğini hatırlayınız. Bu kadın krala 2 tane çok güzel çocuk doğurmuştu. Bunlardan birisi Avşalom, diğeri Tamar'dı. Belli ki Davut bir putperestin, bir bedevinin oğlu olan bu zabdedilmesi zor çocuğu disipline sokamamıştı. Amnon günah işlediğinde Davut durum hakkında hiçbir şey yapmadığından Avşalom bir bakıma yaptığında haklı görünmektedir. 2. Samuel 13. bölüm 38 ve 39. ayetlerde Geşur'a kaçan Avşalom orada 3 yıl kaldı. Kral Davut Avşalom'un yanına gitmeyi çok istiyordu çünkü Amnon'un ölümü konusunda avuntu bulmuştu diyor. Avşalom Amnon'u öldürttükten sonra kaçtı. Davut onu geri getirmek istedi ama bunu yapmadı. Davut onun yasını tuttu. Bütün yaptığı bu kadardı. Onun için yas tuttu ve dönmesini arzu etti. Ben Avşalom'un bütün diğer oğullarından daha çok Davut gibi olduğuna inanıyorum. Davut'un kendisinden sonra Avşalom'un tahta geçmesini istediğini sanıyorum. Bu hırsın Avşalom'un içinde olduğunu birlikte göreceğiz. Davut yarım yamalak bir bağışlamayla Avşalom'un geri dönmesine izin veriyor. 2. Samuel 14. bölüm 1 ve 3. ayetlerde Kral Davut'un Avşalom'u özlediğini anlayan Seruya oğlu Yoav birini gönderip Tekoa'da yaşayan bilge bir kadını getirtti. Yoav kadına lütfen yasa bürün dedi. Yas giysilerini giy. Yağ sürme ve ölü için günlerdir yas tutan bir kadın gibi davran. Krala git ve ona söylediklerimi ilet. Sonra kadına neler söyleyeceğini bildirdi. Yoav Tekoa bölgesinde büyümüştü ve bu kadını daha önceden tanıyor olabilirdi. Tekoalı kadın krala gitti. Önünde yüzüstü yere kapanarak ey kral yardım et dedi. Kral neyin var diye sordu. Kadın ben zavallı dul bir kadınım diye yanıtladı. Kocam öldü. Ben kölenin iki oğlu vardı. İkisi tarlada kavgaya tutuştular. Orada onları ayıracak kimse yoktu. Biri öbürünü vurup öldürdü. Şimdi bütün boy halkı cariyene karşı çıkıp kardeşini öldüreni bize teslim et diyor. Öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz. İşte geri kalan közümü de söndürecekler. Yeryüzünde kocamın adını sürdürecek soy kalmayacak. 2. Samuel 14. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında böyle yazar. Yoav kadının acıklı öyküsünü Davut'a anlatarak onun duygularıyla oynamasını sağladı. Davut daha önce başka birisini kandırdığı gibi şimdi de kendisi kandırılıyordu. 2. Samuel 14. bölüm 11. ayette kadın öyleyse kral tanrısı Rabbin adına ant içsin de kanın öcünü alacak kişi yıkımı büyütmesin diye karşılık verdi. Yoksa oğlumu yok edecekler. Kral yaşayan Rabbin adıyla derim ki oğlunun saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir dedi. Davut kadının hayali oğlunu bağışlar. Kadın bundan sonra hikayesini Davut ve Avşolam'a uyarlar. 2. Samuel 14. bölüm 13. ayette kadın konuşmasını şöyle sürdürdü. Neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor. Çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi. Tekoalı dul Davut'u hayali savcılarının yerine koyuyordu. Davut Avşolam'ı işlediği suçtan ötürü cezalandırarak kadının savcılarının onun hayatta kalan oğluna yapacakları şeyi yapmaktaydı. Dul bir anne olarak İsrail halkını temsil ediyordu. Bütün İsrail adına konuştuğunu iddia ediyor ve büyük bir olasılıkta onların duygularını dile getiriyordu. Avşolam halk arasında çok seviliyordu ve büyük bir olasılıkla Amnon'un başına gelenleri hak ettiğini düşünüyorlardı. Sonunda Davut istemeye istemeye de olsa Avşolam'ın geri dönmesine izin vermeye razı oldu. 2. Samuel 14. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında bunun üzerine kral Yoav'a istediğini yapacağım dedi. Git genç Avşolam'ı geri getir. Yoav yüzüstü yere kapanarak onu kutsadı ve ey efendim kral. Bugün benden hoşnut olduğunu biliyorum. Çünkü kulunun isteğini yaptın dedi. Yoav hemen Geşur'a gidip Avşolam'ı Yeruşalim'e getirdi. Ne var ki kral Avşolam evine gitsin yanıma gelmesin diye buyruk verdi. Bu yüzden Avşolam evine gitti kralı görmedi. Davut'un oğlunu görmeyi istememesi bir talihsizlikti. Bu durum 15. bölümde de gördüğümüz Avşolam'ın isyanının tohumlarını atacaktır. Avşolam kötü bir çocuk ama iyi bir politikacıydı. Bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Avşolam'ın Yoav'ın kendisine gelmesini sağlamak için onun tarlalarını ateşe vermesi de kişiliği hakkında bir başka resmi gözümüzde oluşturmaktadır. 2. Samuel 14. bölüm 32 ve 33. ayetlerde Avşolam şöyle yanıtladı. Bak, sana buraya gel, seni krala göndereyim diye haber yolladım. Ona şunları söylemeni isteyecektim. Neden Geşur'dan geldim? Orada kalsaydım, benim için daha iyi olurdu. Artık kralı görmek istiyorum. Bir suçum varsa beni öldürsün. Bunun üzerine Yoav gidip Avşolam'ın söylediklerini krala iletti. Kral Avşolam'ı çağırttı. Avşolam kralın yanına gelip önünde yüzüstü yere kapandı. Kral da onu öptü. Avşolam'ın oyunu Yoav'ı kendisini babasıyla barışmak üzere ona götürmesini sağlamakta başarılı olmuştu. Davut'un öpücüğü Avşolam'la barıştığının ve onu kralın oğlu konumuna döndürdüğüne bir işaret olduğu halde bu öpücük isteksizce verilmişti. Babasının kendisini hemen ve bütün kalbiyle bağışlamaması içini yiyip bitiriyordu. Tanrı Davut'u yarım yamalak isteksizce bağışlamamıştı. Tanrı peki seni bağışlıyorum ama seninle artık hiç paylaştıkta bulunmayacağım, sana kurtuluşunun sevincini geri vermeyeceğim dememişti. Tanrı bağışladığında tam olarak bağışlar. Sizler ve bana Efesliler 4. bölüm 32. ayette birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın talimatını vermiştir. Tanrı bizleri bağışlamış mıdır? Evet. Öyleyse bizlerin başka insanları nasıl bağışlamamız gerekmektedir? Tanrı'nın bizleri bağışladığı şekilde Davut Avşalom'u bağışlamalıydı. Davut farkına varmadan onun asi olması için gerekenleri yapıyordu. Dostum, Tanrımız bağışlayan bir Tanrı'dır. Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette bizlere kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın der. Öyle görünüyor ki birçoğumuz bu ayeti doğru dürüst okumuyoruz. Birisi suçüstü yakalanırsa elinize bir balyoz alıp kafasına vurun diyor sanıyoruz. Bağışlama konusunda isteksiziz ve bazen çok çirkin ve eleştiren tutumlarla çok zalim olabiliyoruz. Gerçeğin dile getirilmesinin gerektiği zamanlar vardır ama bağışlanma istendiğinde de derhal verilmelidir. Davut oğlunu Tanrı'nın kendisini bağışladığı gibi bağışlamayarak büyük bir hata yapmıştır. Hayatı boyunca bundan pişmanlık duyacaktır.